Kutsal Kitabın Eski Antlaşma bölümünde Nahum, Habakuk ve Sefenya kitaplarının birçok açıdan ortak yönleri bulunur. Her biri Tanrı'nın insanlarla olan ilişkisini belirli bir açıdan ele almaktadır. Bunların her biri de tanrısal yönetimin insansal yönetimlerle nasıl kaynaştığını göstermektedir. Bunlar aynı zamanda Tanrı'nın tek tek bireylerle olan ilişkisini de ele alır. Diğer bir benzerlik de bunların her birinin hemen hemen aynı dönemlerde yazılmış olmalarıdır. Gerçekten de bunların her biri aynı zaman diliminde yaşamış olabilir ve büyük bir olasılıkla da böyledir. Tarihleri tamı tamıra bilmek o kadar çok önemli olmadığı için eski antlaşma kitaplarının yazılma tarihlerini ya da peygamberlerin hangi yıllarda yaşadıklarını tam ve kesin olarak bilmek mümkün değildir. En azından bu üç peygamberin İsrail kralları Yoşiya ile Yohayakim'in egemenlikleri arasında kalan zaman içerisinde yaşamış olduğunu biliyoruz. Yeremya peygamber de bu aynı dönem içerisinde yaşamıştır. İsrail'in kuzeyindeki Yahuda krallığı bu dönemde zaten sürgündeydi. Güneydeki krallık da buna benzer bir sürgüne gitmenin eşiğindeydi. Güney krallığında Yoşiya'dan sonra tahta çıkan kral çok kötüydü. Nahum, Habakuk ve Sefenya kitapları bu çökme dönemine çok iyi uymaktadır. Bu kitaplar arasında benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da bulunur. Nahum kitabı sadece ve sadece Asur İmparatorluğu'nun başkenti Ninova ile ilgili olarak yazılmıştır. Nahum peygamber bu kitapta Tanrı'nın adil, doğru ve aynı zamanda bir sevgi tanrısı olduğunu ve Ninova kentini yargılamakla tamamen doğru ve haklı bir şey yapmış olduğunu gösterir. Habakuk konuya biraz farklı bir açıdan yaklaşmaktadır. Soruları vardır. Kendi halkı arasındaki kötülükler ve günahlar karşısında Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını düşünür ve bundan son derecede rahatsızdır. Niçin bir şeyler yapmıyorsun diye Tanrı'ya sormaktadır. Bugün de çok sayıda insan Habakuk'un sorduğu bu soruyu sorar. Tanrı niçin bir şey yapmıyor? Niçin insanların işlerine müdahale etmiyor? Niçin dünyada var olan bunca adaletsizliği, kötülüğü ve zulmü sona erdirmiyor? Tanrı Habakuk'un sorusuna günahlı yollarından dönüp tövbe etmezlerse Yahuda'yı sürgüne götürmek ve cezalandırmak için Babil ulusunu kullanacağını söyleyerek yanıt verir. Önce Habakuk'un bir sorusu vardır ama şimdi Tanrı'nın bu yanıtı karşısında aklında başka bir soru daha oluşur. İsrail'in Yahuda krallığını cezalandırmak için onlardan daha günahlı, daha kötü bir ulus olan Babil'leri nasıl kullanabilirsin diye sorar Tanrı'ya. Tanrı Habakuk'u bu kez şöyle yanıtlar. Evet, Babil'lerin çok daha kötü ve günahlı olduğunu biliyorum. Onlar bu yaptıklarının hesabını bana daha sonra verecekler. Onların işlediği günahlara göz yummayacağım. Hayır, Yahuda'yı cezalandırmak için Babil'leri kullandıktan sonra sıra Babil'lerin kendisine de gelecektir. Tanrı kötülüğe ve günaha asla göz yummaz. Hiç kimseye tolerans göstermez. Habakuk kitabı yeni antlaşmayla olan bağlantılarıyla da çok önemli bir kitap haline alır. Yeni antlaşmada Romalılar, Galatyalılar ve İbraniler mektupları büyük doktrin kitapları olarak kabul edilmektedir. Bu üç büyük doktrin kitabında da Habakuk'tan alıntılar bulunur. Her birinin verdiği haberin temelinde Habakuk 2. bölüm 4. ayette söylenen doğru kişi imanla yaşayacaktır sözü esas alınmıştır. Bu nedenle bu küçük Habakuk kitabı kutsal kitapta çok önemli bir yer tutmaktadır. Kitabın sayfalarının az olması aklınızı karıştırmasın. Bir şeyin önemi o şeyin çokluğuna değil verdiği haberin niteliğine dayanır. Habakuk sözcüğü anlam olarak kucaklama demektir. Martin Luther bu adla ilgili olarak şu açıklamayı yapar. Habakuk sözcüğü kucak açan kişiyi ya da başka birini kucaklayan, kolları arasına alan kişiyi simgeler. Habakuk kendi halkına kucak açan birisidir. Ağlayan bir bebeği annesi nasıl kollarında tutuyorsa Habakuk da onları sıkıntının hemen geçeceğini umut ederek öyle kollarını alır, teselli eder ve avutur. Habakuk peygamber kendi hayatından, hangi dönemde yaşadığından hiç söz etmez. Ben ona eski antlaşmanın haberci Thomas adını taktım. Çünkü o elçi Thomas gibi soruları olan birisiydi. Habakuk'un kitabı sıra dışıdır. Gerçek anlamda bir peygamberlik ön bildiri kitabı olduğu söylenemez. Bir anlamda Yunus kitabını andırmaktadır. Burada Habakuk, Tanrı ile arasındaki ilişkiyi, Tanrı'ya sorduğu soruları ve Tanrı'nın ona verdiği cevapları anlatır. Bu kitap, peygamberin kişisel tecrübesinin şiir dilinde anlatıldığı bir kitaptır. Yunus kitabı ise bu açıdan nesir halinde yazılmıştır. Habakuk peygamber ilginç bir adam. Edebiyat açısından şaheser diyebileceğimiz bir dilde çok güzel bir kitap yazmıştır. Kitabın son bölümü gerçek anlamda bir hamd ve övgü şiiri gibidir. Biçim olarak kitaptaki son sözler olan müzikacı başı için saz aletlerim üzere sözleri bu kitabın bir şarkı, bir ezgi olduğunu gösterir. Buradaki bu küçük dipnot özellikle bu ezgiyi çalıp söyleyecek müzisyenler ve şarkıcılar için düşünülmüştür. Kitabın son bölümüne bir tür güzellik mezmuru diyebiliriz. Gerçekten tüm kitap bir cevher kadar değerlidir. Bir uzman kişi kitapla ilgili yorumunda şöyle yazar. Habakuk'un dili baştan sona kadar klasik bir dildir ve sık kullanılmayan seçkin sözcüklerle doludur. Diğer bir yorumcu ise şöyle diyor. Kitap o muhteşem şiir dili nedeniyle üstün bir özelliğe sahiptir. Peki bu kitabın mesajı nedir? Bu kitap küçük karamsarlık sözleriyle başlarken zafer ve yücelik sözleriyle son bulur. Soru işaretiyle açılırken büyük bir ünlem işaretiyle kapanmaktadır. Habakuk kitabı büyük bir niçin sorusudur. Tanrı kötülüklere niçin izin veriyor sorusu düşünen her insanın karşılaşacağı bir sorudur. Bu kitap öyle inanıyorum ki bu sorunun cevabını verir. Tanrı yeryüzündeki kötü ve yanlış gelişmeler karşısında bir şeyler yapıyor mu? Bu kitap bu soruya evet diye yanıt verir. Eski antlaşmada Habakuk'un ve günümüzde modern insanın sorusunu, yeni antlaşmada Thomas'ın şüphesini tek bir sözcükle özetleyebiliriz. Niçin? Bu niçin sorusu insan soyunun en temel sorularından birisidir. İnsanların sorduğu bütün soruları en basite indirgeyecek olursak sadece şu en temel soruyla karşılaşabiliriz. Niçin? Habakuk'un duyurduğu haberin, Nahum'un duyurduğu haberin tam tersi olduğunu da görebilirsiniz. Nahum kitabında Tanrı yargılamak amacıyla hareket etmekteydi ve orada sorulan soru şuydu. Tanrı hem seven bir Tanrı hem de yargılayan, cezalandıran bir Tanrı olabilir mi? Habakuk'ta sorulan soru ise yeryüzündeki bütün bu kötülükler karşısında Tanrı niçin bir şey yapmıyor sorusuydu. Habakuk kitabının ana konusunun iman olduğunu söyleyebilirim. Habakuk'a iman peygamberi adı da verilebilir. Habakuk 2. bölüm 4. ayetteki şu büyük söz yani doğru kişi imanla yaşayacaktır sözü yeni antlaşmada 3 kez. Romalılar 1. bölüm 17. ayette, Galatyalılar 3. bölüm 11. ayette ve İbraniler 10. bölüm 38. ayette alıntı yapılarak kullanılmaktadır. Habakuk 1. bölümde peygamberi oldukça şaşırmış görüyoruz. Habakuk 1. bölüm 1. ayette peygamber Habakuk'a bir görümde verilen bildiridir diyor. Burada Habakuk'un sorusu değil, Tanrı'nın yanıtını göreceğiz. Rabbin vermiş olduğu yanıt Habakuk kitabındaki peygamberliğin özünü oluşturmaktadır. Rabbin yanıtı Habakuk'a ve diğer peygamberlerin yük dedikleri yargıyı oluşturmaktadır. Şimdi ilk olarak Habakuk peygamberin sorusuna bakalım. Tanrı kötülüğe niçin izin veriyordu bu soru? Habakuk 1. bölüm 2. ayette, Ya Rab, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım? Beni duymuyor musun? Zorbalık var diye haykırıyorum sana ama kurtarmıyorsun der. Diyor ki Habakuk, Ya Rab daha ne zamana kadar yardıma çağıracağım da sen beni işitmeyeceksin. Habakuk Tanrı'ya seslenerek dualarını duymadığından ve yanıtlamadığından yakınmaktadır. Kendi halkı arasında gördüğü haksızlıklardan sonra bir gece çaresizce Tanrı'ya yalvarırken görüyoruz Habakuk'u. Ama tüm bu yalvarışlara karşı Tanrı hiçbir şey yapmaz ya da hiçbir şey söylemez. Habakuk peygamberin içinde bulunduğu durum buydu. Ama tüm bu olumsuz havaya rağmen ileride de göreceğimiz gibi Habakuk kitabı övgü ve sevinç sözleriyle sonuçlanmaktadır. Sevgili dostum, eğer bir sorun varsa sen de bu sorunu tıpkı Habakuk peygamber gibi Tanrı'ya götürebilirsin. Eğer davanda haklı ve samimiysen o senin yalvarışlarına kesinlikle bir yanıt verecektir. Habakuk 1. bölüm 3 ve 4. ayetlerde bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun? Nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı? Nereye baksam şiddet ve zorbalık var. Kavgaların, çekişmelerin sonu gelmiyor. Bu yüzden yasa işlemez oldu. Bir türlü yerini bulmuyor hak. Kötüler doğruları kıskaca almış ve böylece adalet saptırılıyor der. Burada Habakuk'un şu büyük sorusunu görüyoruz. Tanrı kendi halkı olan bu insanlar arasında görülen kötülüklere, fesatlığa, soygunculuğa, haksızlığa, zorbalığa ve kavgaya niçin izin veriyordu? Bu soru hem eski bir sorudur hem de yeni bir soru. Bu soruyu bugün sizler de sorabilirsiniz. Şimdi gelin bu soruyu ayrıntısıyla ele alalım. Habakuk peygamber yayınımızın başında da belirttiğim gibi bu yazıyı İsrail'in güney krallığı olan Yahuda'nın son iyi kralı olan Yoziya'nın zamanından hemen sonra yazıyor. Yoziya'dan sonra ancak 3 ay dayanabilen kötü bir kral olan Yehoahaz tahta geçmiştir. Ondan sonra da 11 yıl tahta kalan ve kötülüğüyle ün salan kral Yehoyakim krallık yaptı. Bu kralların yönetimde olduğu yıllar İsrail tarihine gerileme dönemi olarak geçmiştir. Bu dönemde tüm ülkede her çeşit toplumsal ve ahlaki bozukluklar yaşandı. Tanrı'nın ruhsal yasalarının da hiçe sayıldığı bu çöküş döneminde insanlar Tanrı'dan uzaklaşmışlardı. Haklı olarak şu soru soruluyor. Tanrı bu kötülüğe niçin izin veriyor? Bundan birkaç yıl önce katıldığım bir konferansta Amerika'nın önde gelen üniversitelerinde görev yapan iki genç profesörle konuştum. Her ikisi de Mesih inanlısı olan bu profesörler bana konuyla ilgili olarak Tanrı inancı olmayan diğer meslektaşlarının bu yöntemi kullanarak gençlerin Tanrı sözünün doğruluğuna olan inançlarını zedelemeye çalıştıklarını söyledi. Evet, bu insanlar eğer Tanrı seven bir Tanrıysa o zaman yeryüzündeki bu kadar kötülüğe izin vermemeli değil mi diyerek gençlerin imanlarını köreltmeye çalışıyorlarmış. Seven Tanrı, merhamet dolu bir Tanrı yeryüzündeki bunca kötülüğe, üzüntüye ve acıya izin verebilir mi diye soruyorlarmış. Bu soru haklı görünebilir ama işin aslını araştırdığımızda gerçeklerle karşılaşırız. Anımsayacağınız gibi Yaratılış kitabının 3. bölümünde şeytan Havva'yı kandırırken de bu aynı yöntemden yararlandı. Şeytan Havva'ya şöyle demişti. Tanrı'nın o ağacın meyvesinden yemenizi istemediğini mi söylemeye çalışıyorsun? Niye yemeyecekmişsiniz ki? O ağaç var ya, cennet bahçesinin tamamında o ağacın meyvesinden daha lezzetli bir meyve daha yok. Eğer o meyveden yerseniz o zaman gözleriniz açılacak ve Tanrı gibi olacaksınız. İyi bir Tanrı'nın sizin bu ağaçtan yemenizi yasaklayacağına inanamıyorum. Böyle bir şeyi gerçekten anlamıyorum. Evet sevgili dostum, şeytan Havva ile olan konuşmasında Havva'nın Tanrı'nın iyi olduğu konusundaki inancını sarsar, onu şüpheye götürüyordu. İşte insanlığın düşmanı olan şeytan her zaman bu noktadan yararlanarak insanların Tanrı'ya olan inançlarını zayıflatmaya, bu yolla da onları Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Habakuk'un sorusu o günlerde çevresinde yaşayan gelişmelere tam olarak uyuyordu. İnsanlar akla gelmedik şeyler yaparak günah içerisinde yüzüyorlar ama tüm bunlar karşısında Tanrı görünüşte hiçbir şey yapmıyordu. Habakuk, Tanrı kötüleri niye cezalandırmıyor? Niye Tanrı kötülerin yaptıklarını yanlarına bırakıyor diye soruyordu. Bugün de insanlar bu aynı soruyu soruyorlar değil mi? Yine eminim ki birçok Mesih inanlısı bile bu soruları kendi kendine sormaktadır. Tanrı ülkemizdeki kötülükleri niye sona erdirmiyor? Kötülük yapanlar niye cezalandırılmıyor? Niçin zenginin daha zengin olmasına Tanrı izin veriyor? Niye halkın büyük bir bölümü ağır yaşam şartları altında, enflasyon baskısı altında yaşamak zorunda kalıyor? Bütün bu haksızlıklar ve yolsuzluklar karşısında Tanrı niçin hareket etmiyor? Evet, bu ve bunlara benzer soruları çoğaltabiliriz. Siz de buna benzer sorular, bilmiyorum soruyor musunuz? 73. mezmurda mezmur yazarı da aynı şikayette bulunmakta ve 73. mezmur 2 ve 3. ayetlerde şöyle demektedir. Ama benim ayaklarım neredeyse tökezlemiş, adımlarım az kalsın kaymıştı. Çünkü kötülerin gönencini gördükçe küstahları kıskanıyordum diyor. Evet, mezmur yazarı etrafına bakınmış, huzur, esenlik, zenginlik ve refah içerisinde yaşayanların kötüler olduğunu görmüştü. Bu da onun Tanrı'ya olan imanını büyük ölçüde zedelemişti. Niye Tanrı kötülere karşı bir şey yapmıyor diye soruyordu. Öyle anlaşılıyor ki İsrail'in Yahuda krallığında yaşayan insanlar kendilerini Tanrı'nın halkı olma imtiyazına sahip görüyorlar ve bu nedenle de Tanrı'nın kendilerini günahlarından ötürü cezalandırmayacağını düşünüyorlardı. Belki de ilk kötülüklerini işlediklerinde Tanrı'nın kendilerini cezalandırıp cezalandırmayacağını merakla beklediler. Tanrı hemen girişimde bulunup onları cezalandırmayınca yaptıklarının Tanrı'nın dikkatini çekmediğini ya da Tanrı'nın bunları umursamadığını düşünmeye başladılar. Süleyman peygamber bu konuda Vaiz 8. bölüm 11. ayette şöyle diyor. Suçlu çabuk yargılanmazsa insanlar kötülük etmek için cesaret bulur. Yapılan kötülüğün cezası derhal verilmediği içindir ki insanoğullarının yüreği kötülük yapmak için kendi içlerinde cesaret buluyor. Küçük bir çocukken komşumuzun bahçesindeki ağaçlardan izinsiz erik toplayarak ilk erik hırsızlığımı yaparken çok ilginç bir şey oldu. O gün erikleri toplayıp ceplerime doldurduktan sonra birden hava karardı ve henüz eve gitmeden acayip bir fırtına, gök gürültüsü ve yağmur başladı. Yaptığım hırsızlıktan dolayı Tanrı'nın beni hemen o anda cezalandırdığını düşündüm. Ama daha sonra bunun Tanrı'nın bir cezası olmadığını da anladım ve buna benzer şeyleri artık daha korkusuz bir şekilde yapabilir bir duruma geldim. İnsanın doğası değişmiyor. Arka bahçede gizliden gizliye işlenen günahlar bugün ön bahçede açıktan açığa işlenmektedir. Bu günahın Tanrı önünde yanlış olduğu ve Tanrı'nın işlenen her günahı cezalandıracağı gerçeğini değiştiriyor mu? Hayır. Tanrı kendi belirlediği ilkelerini ve yöntemlerini değiştirmedi. Tanrı'nın işlenen günaha verdiği ceza bir anda gelmiyorsa da sonuçta onun adil yargısının geleceği kesindir. Günümüzde tanrısal yargının gerçek olduğuna inananların sayısı oldukça az. İnsanlar bugün tıpkı Habakuk'un çevresine bakıp ulusu içerisindeki her çeşit kötülüğü gördüğü ve tüm bu kötülükler karşısında Tanrı'nın kayıtsız kalıp hiçbir şey yapmadığını sandığı zaman hissettiği şeyleri hissetmektedir. Sizler de buna benzer şeyleri hissediyor musunuz bilmiyorum. Tanrı bu konularda bir şeyler yapıyor mu? Kötülükler devam ediyor ve görünüşe göre Tanrı hiçbir şey yapmıyor. Hatta ve hatta Amerika'nın bazı yörelerinde sözde bazı ilahiyatçıların bir araya gelip Tanrı ölüdür diye bir açıklama yapmalarına bile izin veriyor. Onların açıkça söylemek istediği şey Tanrı'nın var olmadığı ve geçmişte de hiçbir zaman gerçek anlamda var olmadığıydı. Onların böyle bir sonuca varmalarına neden olan şey nedir? Neden ortada? Bu insanlar Tanrı'nın bugünkü olaylara müdahale etmediğini gördükleri için böyle bir sonuca varmaya karar vermişlerdir. Ama Tanrı gerçekten bugün yaşanan olaylara müdahale etmiyor mu? İnsanların birbiriyle olan ilişkilerine o yön vermiyor mu? Tanrı bizi bir müddet kendi bildiğimizce yaşamamıza bırakıyor. Buna izin veriyor. Bu nedenle de insanlar imanlar da dahil olmak üzere bir umursamazlık içerisinde yaşar hale geliyorlar. Şimdi öyle bir durumda yaşıyoruz ki toplum olarak varlığımızı daha ne kadar zaman sürdürebileceğimizi merak ediyoruz. Habakuk peygamber çok yumuşak kalpliydi ve insanlar arasında yaşanan haksızlık ve yasasızlıkların artmasından ve cezasız kalmasından nefret ediyordu. Suçsuz kimselerin suçlanmasından, cezalandırıp ortadan kaldırılmasından büyük bir nefret duyardı. Bu nedenle Tanrı'ya seslenerek şöyle soruyordu. Ya Rab, niye müdahale edip şu kötülüğü kaldıracak bir şey yapmıyorsun? Ama işte Tanrı'nın onun sorusuna vereceği bir yanıt vardı. Senin sorun da buysa, o sana da bu yanıtı verecektir. Tanrı'nın yanıtı nedir? Habakuk 1. bölüm 5. ayet. Bakın öbür uluslara. Gördüklerinize büsbütün şaşacaksınız. Sizin gününüzde öyle işler yapacağım ki anlatsalar inanmayacaksınız. Öteki uluslara bakın ve görün diyor Tanrı. Burada söze edilen uluslar yeryüzündeki Yahudi ulusunun dışında kalan diğer bütün uluslardır. Tanrı burada Habakuk'u kendisinin insanlar arasında neler yapmakta olduğunu görmesi için çevresine ve tüm dünya uluslarına bakmaya çağırıyordu. Dünyada günden güne büyük ve çalkantılı gelişmeler yaşanıyordu. Ülkenin kuzeydoğusundaki güçlü büyük Asur İmparatorluğu sona ermiş, imparatorluğun başkenti olan Ninova kenti düşman orduları tarafından yerle bir edilmişti. Fırat Nehri yatakları üzerinde ise Karkamış'ta Mısır orduları yenilgiye uğratan yeni bir krallık ortaya çıkıyordu. Nebukadnezar'ın önderliğindeki Babil o dönemde yeni bir güç olarak kendini göstermekteydi. Böyle bir dönemde Tanrı Habakuk'a seslenerek uluslararasındaki gelişmeye şöyle bir bak ne göreceksin diye soruyordu. Benim hiçbir şey yapmadığımı mı sanıyorsun? Uzakta oturmuş bu küçücük dünyayı seyretmiyorum. İlgileniyorum hem de en küçük ayrıntısına varıncaya dek. Tanrı bu şeylerle ilgilenirken bunların etkisi veya nüfusu altında kalmaz. Tanrı evrende her şeye egemen bir şekilde kendi yüce anlayışı içerisinde hareket etmektedir. Günah konusunda da duyarsız ve umursamaz değildir. Bu konuda da bir şeyler yapmaktadır. Ey milletler arasında olan sizler bakın ve görün ve şaşırıp kalın der eski çevirde. Çünkü sizin günlerinizde ben bir iş yapmaktayım ki size anlatılsa da inanmazsınız. Tanrı ben yapmakta olduğum şeyleri söylesem bile siz bana inanmayacaksınız diyor. Hiçbir şey yapmadığımı bırakın o kadar çok şey yapıyorum ki şaşarsınız. Evet ileride göreceğimiz gibi Habakuk Tanrı'nın neler yapmakta olduğunu anlamaya başlayınca ona yalvaracak ve ondan yapacağı şeyleri geciktirmesini diğer bir deyişle bu şeyleri yavaş yavaş yapmasını isteyecektir. Sizin günlerinizde ben bir iş yapmaktayım ki size anlatılsa da inanmazsınız. Bu sözü Elçi Paulus Pisidya Antakya'sında yapmış olduğu o büyük vaazında alıntı olarak kullanmıştır. Ben her zaman bu vaazın Paulus'un verdiği en büyük vaaz olduğunu düşünmüşümdür. Ama ne var ki bu vaaz bugün birçok kişinin dikkatinden kaçmaktadır. Elçi Paulus'un bu vaazı İncil'de Elçilerin İşleri 13. bölümde bulunmaktadır. Elçilerin İşleri 13. bölüm 38 ila 41. ayetler arasında Elçi Paulus bakın ne diyordu. Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Evet, sizin de gördüğünüz gibi Elçi Paulus bu ayette Habakuk 1. bölüm 5. ayetten alıntı yapmaktadır. Ve bu sözleri tam yerinde kullanıyordu. Elçi Paulus, Tanrı'nın insanlar için bir kurtuluş yolu sağladığını ama onun bunu bir köşede yapmayıp, dünyanın her yerinden birçok insanın fısıh bayramı için geldiği Yeruşalim'de herkesin önünde çarmıha giderek yaptığını söylemekteydi. İsa'nın çarmıha gerildiğini gören bu insanlar ülkelerine geri döndüklerinde İsa Mesih'in çarmıh üzerinde öldüğünü ve ölümünden 3 gün sonra ölümden dirildiği şeklinde söylentilerin dolaşmaya başladığını anlattılar. Bu olaydan yaklaşık 50 gün sonra dünyanın hemen hemen her yerinde Yahudiler Tanrı'nın kutsal ruhunun az sayıda Mesih inanlısının üzerine indiği Pentekost bayramı için yine Kudüs'e gelmişlerdi. Bu zaman içerisinde ve sonrasında çok sayıda insan İsa Mesih ile ilgili müjdeye iman ederek kurtuluş buldu. İsa ile ilgili müjde Roma topraklarında yaşayan insanlara götürüldüğü zaman bu insanlar İsa'nın ölüp dirildiği haberini ilkin saçma bulup kabul etmediler. İşte Paulus onlara Tanrı'nın o günlerde bir iş yaptığını ama onlara anlatılsa dahi onların bu habere kolay kolay inanamayacaklarını söylüyordu. Bugün dünyanın hemen hemen her yerinden insanlar niye Tanrı günah konusunda bir şey yapmıyor diye sormaktadır. Sevgili dostum, Tanrı günah konusunda bir şeyler yaptı. Bu amaçla o yaklaşık 2000 yıl önce biricik oğlu olan Rab İsa Mesih'i günaha kefaret olması için ölüme teslim etmiştir. Evet, Tanrı dünyadaki gelişmelere müdahale etmiştir. Bugün müdahale etmektedir ve yarın da müdahale etmeye devam edecektir. Ama insanlar bugün hala günah içerisinde yaşayıp kendilerince hoş vakit geçirmeyi tercih ediyorlar. Ama bütün bunlara karşın Tanrı kendi tasarılarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Elçi Paulus'un Habakuk 1. bölüm 5. ayette böylesine uygun bir kontekst içerisinde alıntı yapmış olması gerçekten de çarpıcıdır. Tanrı kendi tasarılarını Habakuk'un yaşadığı günlerde de gerçekleştirmeye devam ediyordu. Tüm uluslarda görülen yasasızlıklar, savaşlar ve günahlar karşısında Tanrı sanılanın tersine her şeye egemen biri olarak hüküm sürmeyi ve günahı cezalandırmayı sürdürmekteydi. Ve Tanrı neler yaptığını şimdi örnek vererek gösterecektir. Habakuk 1. bölüm 6. ayet. Başkalarına ait toprakları ele geçirmek için dünyanın dört yanına yürüyen o acımasız ve saldırgan ulusu kildanileri güçlendireceğim. Tanrı Habakuk'a şöyle diyordu. Etrafına şöyle bir bak. Orada Fırat Nehri'nin yataklarında dünyanın ilk büyük gücü olacak olan bir ulus doğmaktadır. Bu doğrultuda Daniel peygamberin kitabına bakabiliriz. Çünkü Babil altının başıdır ve Daniel'in rüyasındaki aslandır. Dünyanın en büyük ulusları sıralamasında Babil her zaman ilk sırada geliyordu. Kendisinin olmayan, başkalarına ait toprakları ele geçirmek için dünyanın dört yanında yürüyen o acımasız ve saldırgan ulus diyor. Tanrı burada Habakuk'a Babililerin gelip Yahuda krallığının topraklarını ellerinden alacağını da söylüyordu. Bunu duymakla Habakuk büyük bir şok geçirmişti. O sert ve saldırgan millet sözü burada Babil İmparatorluğunu çok iyi tanımlamaktadır. Babililer tüm dünyayı ele geçirmek için yola çıkmış, acımasız, nefret dolu ve saldırgan bir ulustu. Bunlar Kudüs kentini 3 defa ele geçirdiler. 3. defa ele geçirdiklerinde tüm kenti yerle bir ettiler. Yakıp yıktılar. Babililer kendi kendilerini kanun olarak görüyordu. Kendilerini üstün ırk, egemen ırk olarak kabul ediyorlar ve diğer hiçbir ulusu kendilerine eşit görmüyorlardı.